Ayrım 10, sayfa 106. Kızılay Holding, İsmail Arı. Geri alamadılar. Kızılay uçağın kiralandığı şirket ile hukuki süreç başlattığını açıkladı. Kızılay yetkilileri dosyanın bilirkişide olduğunu belirterek 245 bin doların büyük ihtimalle geri alınacağını öne sürdü. Peki Kızılay bu 245 bin doları umut ettiği gibi alabildi mi? Elbette hayır. Kızılay gerçekten de uçağı kiraladı, Merkür Uluslararası Taşımacılık Şirketi'ne ödediği 245 bin doları geri alabilmek için dava açtı. Davanın görüldüğü 1. Asya Ticaret Mahkemesi'nde Kızılay'ın dava açtığı havacılık şirketinin avukatı şunları sıraladı. Uçuş izni alınması Kızılay'ın yükümlülüğündeydi. İmzalanan sözleşmede bu iznin zamanında alınamaması ve bu nedenle uçuşun iptal edilmesi halinde havacılık şirketinin kiralama ücretinin tamamına hak kazanacağı belirtilmişti. Müvekkilim sözleşmeden kaynaklanan borç ve yükümlülüklerin süresi içinde ve usulen yerine getirdiğini ve açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Yani şirket diyor ki, uçuş iznini almak sizin sorumluluğunuzdaydı, siz de bunu kabul ettiniz. Biz söz verdiğimiz gibi uçağı hazırladık. Uçuş gerçekleşmez ise parayı geri vermeyeceğimizi de ifade ettik. Siz de bunu kabul ettiniz. Hepsi de doğru. Tüm bunlar imzalanan sözleşmede yer alıyor. Mahkemeye tekrar dönecek olursak. Toplanan ve sunulan deliller ile bilirkişi raporunu değerlendiren mahkeme, Kızılay'ın kargo uçağı kiraladığı havacılık şirketinin uçağı belirlenen havalimanında belirlenen saatte hazır hale getirdiğini ve bir kusurunun olmadığını belirtti. Suudi Hava Kuvvetleri'nden izinlerin alınmasının Kızılay'ın sorumluluğunda olduğu, izinlerin zamanında alınmaması halinde havacılık şirketinin aldığı parayı geri vermeme hakkı olduğu vurgulandı. Mahkeme Kızılay'ın ödediği 245 bin doları geri talep edemeyeceğini belirterek davanın tümden reddine tam 72.549 liralık vekalet ücretinin Kızılay tarafından Merkür Havacılık Şirketi'ne ödenmesine ve yargılama giderlerini de Kızılay'ın ödemesine oy birliğiyle karar verdi. Yani 245 bin dolarını kaybeden Kızılay bu parayı geri alabilmek için açtığı davayla 72.549 lira daha kaybetti. Bu paralar halkın bağışıydı. Kızılay'ın plansızlığı, uçuş izni almayı becerememesi nedeniyle çöpe atıldı. Bunun için halktan özür dilemeleri gerekirken bir de parayı geri alacağız diyerek yalan söylediler. Bağışlarını çöpe attıkları halkı hiç utanmadan kandırdılar. Kınığın makam aracının karıştığı şaibeli kaza. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın İstanbul'da bulunan makam aracı 2018'de trafik kazasına karıştı ve iki genç bu kazada hayatını kaybetti. Bu kazada da aydınlatılmayı bekleyen birçok nokta var. Kızılay Genel Başkanı Kınık için makam aracı olarak kiralanan araç 7 Ağustos 2018 tarihinde saat 21.10'da İstanbul'daki Kartal Yunus Mahallesi'nde hatalı U dönüş yapan motosiklete çarptı. Motorda bulunan sürücü Ömer Yalçınkaya ve arkadaşı Seval Yüksekdağ kazada hayatını kaybetti. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın makam aracını kullanan şoför Gurur Öztop'un olay anında hızlı olduğu iddia edildi. Kazanın ardından Cevizli Karakolu'na götürülen Öztop, ertesi gün mahkemeye çıkarılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme tutanaklarında Öztop'un adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Kaza günü makam şoförü Gurur Öztop'un sağlık raporu bulunduğu fakat buna rağmen Kınık ailesinin özel işleri için çalıştırıldığı öne sürüldü. Sağlık raporunda Öztop'un 24 Temmuz ile 2 Ağustos arasında raporlu olduğu anlaşıldı. Türk Kızılay'ı Özel Kartal Hastanesi'nden verilen rapordaki başhekim onayının rapor bitiminden bir hafta, kazadan ise 2 gün sonra olması ise raporun kazadan sonra yeniden düzenlendiği kuşkusunu arttırdı. Kızılay'ın iki avukatının eşlik ettiği Gurur Öztop'un Cevizli Polis Karakolu'nda kaza anına ilişkin kamera kayıtlarını izlediği görüntüler bir günde yayınlandı. Kamera kayıtları Öztop'un "üstüm başım cam içinde" sözleriyle başlıyor. Öztop'un yanındaki kişinin kazaya karışan motosikletin hemen yanında seyreden araçlar için otobüs selektör yaptı ve arkasındaki selektör yaptı cümlelerini Öztop'un onayladığı dikkat çekiyor. Öztop'un arkasındaki ışıklara yapıyor bence selektörü sözlerine yanındaki hayır karşılığını veriyor. Görüntüleri izleyen kişinin sen arabada fazla şoka girmiyorsun, bir dakika içerisinde hemen iniyorsun sözleri üzerine de Öztop ben hemen indim diyor. Süratle çarptı, iki kişi yerde yatarken Öztop kendi telefonunu bulmaya çalışıyor. Öztop önce orada ne yapacağımı şaşırdım dedikten sonra telefonunu nasıl aradığını ayrıntılarıyla anlatıyor. Öztop'un telefonum yok, telefonum düşmüş. Oradan birisi baktım telefon açıyor. Abi telefonunu alabilir miyim dedim. Telefonunu alıp kendimi çaldırdım. Baktım direksiyonun önünde duruyor. Oraya gitmiş telefon. Mıknatıs'ta duruyordu. Sözleri kayıtlara yansıyor. Kazayı yapan makam şoförü Öztop ise bir gün gazetesine yaptığı açıklamada kaza günü raporlu olmadığını, görev kağıdı bulunduğunu ve bu nedenle Kızılay avukatlarının karakola gelerek kendisiyle ilgilendiğini öne sürdü. Kızılay kanları da DNA bilgilerini de Sancak ailesine emanet ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm, gördükçe de aşık oldum diyen ve uzun bir süre AKP'de yöneticilik yapan, kamuoyunun yakından tanıdığı iş insanı Ethem Sancak'ın ailesinin de Kızılay ile bir ayda dikkat çeken ilişkisi var. Yerli insan kanı plazmasından ilaç üretim projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kızılay 2017 yılında bir protokol imzaladı. Bu protokolle kan toplama ve ilaç üretimine uygun plazma elde etme görevi Kızılay'a verildi. Kızılay'da bu iş için bir tesisi ve deneyimi olmamasına rağmen 2018'de Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'a ait Maxi Cells İlaç AŞ ile anlaştı. Bir gün gazetesinde Burcu Cansu imzasıyla 11 Eylül 2019'da yayımlanan haberde ise imzalanan protokol ve sözleşmede Murat Sancak'ın işlerini kolaylaştırmak için sağlanan sınırsız ayrıcalıklara dikkat çekildi. İnsan kanından üretilen ve hastalar için hayati önemli olan pahalı kan ürünü ilaçların üretilmesinin tek bir şirkete verilmesine Türk Eczacılar Birliği ise tekelleşme gerekçesiyle itiraz etti. Birlik 18 şirket arasından Maxi Cells AŞ'nin seçilmesindeki kriterleri, verilen güvenceleri, şirkete alım garantisi verilip verilmediğinin açıklanmasını istedi. 2020'de de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Murat Sancak'ın şirketine İstanbul Silivri'deki 172 bin metrekare büyüklüğündeki hazine arazisi plazmadan yerli ilaç üretme tesisi kurulması için tahsis edildi. Sancak ailesi için adeta kamunun tüm imkanları seferber edildi. Ancak uzun bir süre protokolün gereğini yerine getirmeyen, Türkiye'de tesis kurmayan Sancak ailesinin Maxi Cells şirketi de Almanya'daki Biotest AG şirketi ile plazma ve kan göndermek üzere anlaşma imzaladı. Bu aşamada da ilginç bir şekilde devreye Sağlık Bakanlığı girdi. Sağlık Bakanlığı müfettişleri yaptığı denetim ve incelemelerin ardından hazırladığı raporda Kızılay tarafından yerli bağışçıdan toplanacak plazmanın yanı sıra tam kan test tüplerinin de yurt dışı firmasına gönderileceği anlaşılmıştır denildi. Raporda kanların kontrolsüz olarak Almanya'ya gönderilmesi sonrasında DNA sekanslarının analiz edilmesi durumunda toplumumuzun DNA bilgilerinin elde edilmesi, bu bilgilerden istatistiki analiz yöntemleriyle ırk özellikleri, ırka özgü ilaçlar veya kişisel tedaviye yönelik sonuç çıkarılması mümkündür uyarısında bulunuldu. Kızılay'ın kan bankacılığı faaliyetlerinin tehlikeye düşebileceğine dikkat çekilen raporda şunlar kaydedildi. Toplumumuza gerekli bilgilendirme yapılmaksızın kan numunelerinin kullanılması durumunda Kızılay'ın rutin kan bankacılığı faaliyetlerinin sekteye uğraması olasıdır. Analiz yönünden Kızılay'ın kapasitesinin yeterli olduğu, Kızılay'a ait laboratuvarda plazma seri serbest bırakma testleri yapılabiliyor iken, kan test tüplerinin Kızılay'ın sorumluluğu dışına çıkmasına gerek bulunmadığı müşahede edilmiştir. Ayrıca bu süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşanması buna bağlı olarak Kızılay'ın Türk halkı nazarındaki imajının zedelenmesine yol açabileceği, kontrolsüz olarak genom analizi yapılması durumunda ülkemizin gelecek nesil ilaç stratejilerine olumsuz etki oluşturabileceği değerlendirilmektedir. Müfettişlerin hazırladığı bu raporun ardından Sağlık Bakanlığı 14 Nisan 2022'de MaxiCells şirketine bir yazı gönderip yurt dışına kan gönderilmesine izin verilmediğini belirterek plazmalara ait kan test tüplerinin yurt dışına gönderilmesi uygun görülmemiş, ilgili testlerin yurt içinde yapılması gerektiğine karar verilmiştir denildi. Önce kayyum atanmasına karar verildi, sonra vazgeçildi. 2018'in son günlerinde Kızılay'a kayyum atanmasına karar verilmesi kamuoyunda şok etkisi yarattı. Kerem Kınık ve ekibi 700'ün üzerinde şubesi olan kurumun şubelerini birer birer kapattı ve şube sayısı 200'lere kadar düştü. Bu hareketle Kızılay'ın delege yapısı yeniden dizayn edildi. Kınık özellikle kendisine yakın görmediği isimlerin yönetiminde yer aldığı şubeleri kapattı. Böylece delege yapısı öyle bir hale geldi ki Kızılay'ın delegeleri sadece Kınık'a koşulsuz destek veren isimlerden oluşmuş oldu. Şube kapatmalarının usulsüz olduğunu belirten şube başkanları tarafından olağanüstü genel kurul talep süreci başlatıldı. Genel merkezin yeterli sayıya ulaşan ihtarnameleri dikkate almadığı gerekçesiyle konu yargıya taşındı. Bilirkişi raporuyla da olağanüstü genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluğun tespit edilmesi üzerine 12 Aralık 2018 tarihinde Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından olağanüstü genel kurul yapılması göreviyle Kızılay'a 3 kişi kayyum olarak atandı. Kuruma atanan 3 kayyumdan bir başka tartışma konusu doğdu. Çünkü mahkeme AKP'li Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım'ı İstanbul Şube Başkanı ve Kızılay Denetleme Kurulu üyesi Ahmet Hizanlıoğlu'nu da Kızılay Ankara Şubesi Başkanı olması nedeniyle kayyum olarak atadı. İki büyük kentin şube başkanları dışında Adalet Bakanlığı müşaviri Mekan Sarıkaya'nın Kızılay'a kayyum olarak atanmasına, bu isimlerin Kızılay'ı kongreye götürmesine karar verildi. Kızılay'dan yapılan açıklamada ise Kızılay Yerel Mahkemenin kayyum eliyle olağanüstü genel kurula götürülme kararına üst mahkemeler nezdinde itiraz edecek denildi. Kızılay'a kayyum atanmasına karar veren mahkeme sadece bir hafta sonra 18 Aralık 2018'de verdiği karardan vazgeçti. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyum kararını iptal ettiğini duyurdu. Mahkeme kararını Twitter hesabından duyuran Kınık şu ifadeleri kullandı. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı kayyum kararını düzeltti. Böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu. Bu süreçte Kızılay'ın yanında duran, bize güvenen ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İyiler kazanacak. Kızılay'a atanan kayyumlar Kızılay'a giderek hiç göreve başlamadı. Bu davanın akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor. Kayyum kararını Kerem Kınık'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek kaldırttığı iddia ediliyor. İlhami Yıldırım'a karşı paralel şube. 2021 bütçesi 8 milyar lirayı bulan ve devasa bir bütçeyi yöneten Kızılay'da Erdoğan ailesi ile Yıldırım ailesi karşı karşıya geldi. Nasıl mı? Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım ile Erdoğan ailesinin desteklediği Kerem Kınık nedeniyle. Uzun bir süredir AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olan Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım, 2009 yılında Kızılay Çekmeköy Şube Başkanlığı ve 2013 ile 2019 yılları arasında da Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı görevlerini yürüttü. İlhami Yıldırım 2019 yılında 3. defa Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı görevine seçildi. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değil, Emine Erdoğan ile Bilal Erdoğan'ın da aralarında yer aldığı Erdoğan ailesinin tam desteğini arkasına alan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın İstanbul Şubesi'ni yeniden İlhami Yıldırım'a ve ekibine teslim etmek istemedi. Kınık İlhami Yıldırım'ın dışında Binali Yıldırım'ın kızı Büşra Bahar Köylübay gibi aile üyeleriyle akrabalarının da yönetiminde yer aldığı Kızılay'ın İstanbul Şubesi için 2019 yılında Kızılay Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gizli ibareli bir rapor hazırlattı. Raporda İlhami Yıldırım'ın 3 dönem kuralına takıldığı, buna rağmen şube başkanlığına aday olarak kazandığı ve bunun Kızılay tüzüğüne aykırı olduğu belirtildi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın da imzasının yer aldığı raporda Kızılay Genel Merkezi'nden gönderilen iki ayrı yazıya rağmen İlhami Yıldırım'ın 3 Şubat 2019'daki kongrede aday olup seçildiği, Yıldırım'ın Kızılay Merkez direktif ve talimatlarına aykırı iş ve işlem yürüttüğü, Genel Merkez'in bildirim ve uyarılarına dikkate almadığı belirtildi. Raporda İlhami Yıldırım'ın başkanı olduğu Kızılay İstanbul Şubesi yönetiminin görevden alınması gerektiği ve bunun için de Kızılay Yönetim Kurulu kararı alınacağı ifade edildi. Yıldırım ekibi bu duruma, İlhami Yıldırım bir dönem Kızılay Çekmeköy Şubesi'nin, iki dönem ise Kızılay İstanbul Şubesi'nin başkanlığını yaptı. Bu nedenle İstanbul Şube Başkanlığı için 3 dönem kuralına takılmıyor, yeniden şube başkanı olabilir diye itiraz etti. Ancak bu gelişmenin ardından İlhami Yıldırım görevinden alındı. Kızılay İstanbul Şubesi'nde 28 Nisan 2019'da yeniden kongre yapıldı. İlhami Yıldırım'ın desteklediği ekip seçimi kazandı. Mehmet Uğur Elli Kızılay İstanbul Şube Başkanı oldu. İmza attığı tüm skandallara rağmen Erdoğan ailesinin tam desteğini sürdürdüğü Kızılay Başkanı Kerem Kınık yenilgiyi kabullenemedi ve İstanbul'da paralel bir şube kurdu. İstanbul İl Merkezi Şubesi ismi verilen Kızılay Şubesi'nin başına da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP'li meclis üyesi Kadem Ekşi getirildi. Tüm ilçe şubeleri İstanbul İl Merkezi Şubesi'ne bağlandı. Kızılay Genel Merkezi de tüm iş ve işlemleri bu şube üzerinden yürütmeye başladı. İlhami Yıldırım ekibinde olan Kızılay İstanbul Merkez Şubesi de paralel şube kurulmasıyla geri planda bırakıldı. Yani İstanbul'da Yıldırım ailesi Kızılay İstanbul Merkez Şubesi'nin yönetimini destekliyor. Hatta İlhami Yıldırım ile Büşra Bahar Köylübay deprem bölgesinde İstanbul Merkez Şubesi'nin çalışmalarına katılıyor. Kerem Kınık'ın ekibi ise paralel şube olarak adlandırılan Kızılay İl Merkezi Şubesi'nde faaliyet gösteriyor. Binali Yıldırım'ın ise Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Erdoğan ailesi tarafından desteklenmesi nedeniyle bu çekişmeye doğrudan dahil olmadığı iddia ediliyor. Ancak Kerem Kınık'ın Yıldırım ailesini Kızılay'da saf dışı bırakmak için paralel bir şube kurması, İlhami Yıldırım için gizli raporlar hazırlatması uzun süre tartışıldı. Kınık'ın Yıldırım ailesi üzerinde kurduğu bu baskıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın habersiz olması da pek mümkün değil. MÜSİAD'ın hasarlı binası sahte raporla kiralandı. Kızılay yönetimi 12 bin dolar kira bedeliyle Boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu köşk kiralamasının ardından AKP'ye yakınlığıyla bilinen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nden de MÜSİAD'dan 2019 yılında bir bina kiraladı. Kızılay'ın hazırladığı raporlarda AKP İstanbul İl Başkanlığı yanındaki MÜSİAD'a ait binaya ilişkin kira değeri önce 67.500 lira olarak belirtildi, sonra yeni rapor hazırlanarak kira değerinin 115.000 lira olduğu vurgulandı. İkinci raporun ardından bina 110.000 liraya kiralanarak sözleşme imzalandı. Kızılay yönetimi ilk raporda yer alan rakama göre değil de düzenlediği ikinci rapora göre kira sözleşmesi imzaladığı için MÜSİAD'a aylık 42.500 lira fazla kira ödedi. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ve brüt alanı 2458 metrekare olan binanın ilk değerleme raporunda 4 farklı bölge emlakçısından tahmini kira bedeli için görüş alındı. Görüşlerde bölgede emsal teşkil edecek kiralık bina bulunmamasına karşın tahmini kira bedelinin 50 bin lira ile 70 bin lira arasında olabileceği yer aldı. İki gün sonra hazırlanan yeni değerleme raporunda ise 4 farklı emlakçıdan görüş alınarak binanın aylık kira değerinin 140 bin lira ile 160 bin lira arasında olabileceğinin belirtilmesi dikkat çekti. İkinci değerleme raporunda adı geçen dört ayrı emlakçı ise böyle bir değerleme yapmadıklarını, hatta bilgileri bile olmadığını söyleyerek raporun düzmece olduğunu ifade ettiler. Raporda yer alan iki ayrı emlak ofisinin sahibi binanın bulunduğu bölge ile alakalarının ve bilgilerinin bulunmadığını söyledi. Emlakçılar Kızılay'la bugüne kadar hiçbir şekilde iletişimleri olmadığını, bölge hakkında bilgi sahibi olmadıkları için tahmini fiyat dahi veremeyeceklerini belirterek emlak ofislerinin ve şahsi cep telefon numaralarının nasıl rapor içerisine konulabildiğine anlam veremediklerini söylediler. Değerleme raporunda yer alan bir başka emlakçının ise cep telefonu numarasının kullanılmadığı ortaya çıktı. Kiralanan binanın dere yatağına yakın olması nedeniyle kayma riski olduğu da ifade edildi. Kızılay'ın hazırladığı değerleme raporunda da bina içerisindeki çatlakların fotoğrafları yer alıyordu. Dosya içerisindeki fotoğraflarda binanın bazı yerlerinde tavanın su aldığı da görülüyordu. Ayrıca raporda deprem riskine de dikkat çekilerek zeminin riskli olduğu belirtiliyordu. Bina hasarlı ve riskli olmasına rağmen Kızılay tarafından kiralanmasında bir sakınca görülmemiş, böylece kamu yararına kullanılması gereken bütçeden bir usulsüz harcama daha yapılmıştı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 115.